İsa Mesih insanlara konuşmayı severdi, halka konuşmayı severdi. Ve bir gün, aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağı az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasında düştü, dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimisi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin, dedi Rab. Öğrencileri gelip İsa'ya, halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. Evet, İsa benzetmelerle konuşurdu. Ve bu bazı serimizde benzetmeler üzerine. Çünkü benzetmeler halkın bir olayı en kolay şekilde anlayabilmesi için anlatılırdı. Çünkü bu benzetmeler daha akılda kalıcıdır ve de bu örnekte görüldüğü gibi bir adı vardır. Bu da ekincinin tohum benzetmesi. Böyle dediğimiz zaman hem bu hikaye aklımızda kalır hem de dinleyenler ne anlatıldığını anlayabilirler. Bu hikayeler, bu öyküler, bu benzetmeler en cahil insandan en eğitimli insana kadar herkese hitap etmelidir. Çünkü bu mesajlar herkes içindir. Ve herkes güzel bir öyküyü dinlemekten hoşlanır. Mesela bu öyküde de tohum ve tohumun düştüğü toprak benzetmeyle anlatılmaktadır. Ve iyi toprağın ne olduğu anlatılmaktadır. Ve iyi toprağın ne olduğunu herkes bilir. Bunun için tarım yapmaya da gerek yok. Eğer evde bir saksı bitkisi bile yetiştirecekseniz onu yolun kenarındaki topraktan kazarak koymayız. Çünkü o toprak bereketsizdir, verimsizdir, bir şeye benzemez. Ama gidip ormandan güçlü, iyi bitkilerin yetiştiği yerden toprak alırsak saksımız çok daha güzel olur. Ve bu hikayeler kalbini İsa'ya açanlar, zihnini İsa'ya açanlar için çok daha değerlidir. Ama göreceğimiz gibi kendisini kapatanlar ve İsa Mesih'i kabul etmek istemeyenler için de aynı zamanda uzaklaştırıcı etkisi de vardır. Bu yüzden İsa Mesih şöyle devam etti. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. İsa Mesih halka konuşuyordu ve öğrencileri sordular. Neden benzetmelerle konuşuyorsun? İsa Mesih onlara işte bunu söyledi. Size bu ayrıcalık verildi ama onlara verilmedi dedi. Aslında onlara verilmedi denirken onların kendilerini ne hale getirdiklerini, neden alamadıklarını, almaya kapandıklarını görelim. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Bazı insanlara ne anlatırsanız, nasıl anlatırsanız anlatın, eğer kendilerini kapatmışlarsa onlara ulaşamazsınız. Ne isterseniz anlatın. Ve İsa Mesih bile anlattığı zaman kendisini kapatan, anlamak istemeyen, hemen itiraz etmek isteyen, dinlemek yerine cevap yetiştirmeye çalışan, anlamak yerine dışlayan, reddeden bir yaklaşım vardı. Ve bu yaklaşım bugün de vardır. Eğer bir kişi kendisini kapatmışsa İsa Mesih'e veya gerçeğe diyelim, gerçeğin ışığına kapatmışsa ona ulaşmak imkansızdır. Ve bunları ayırt etmek için de Rab bize anlayış ve akıl versin. Çünkü Mesih aynı zamanda demiştir ki, kutsal olanı köpeklere vermeyin, incilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Nitekim İsa Mesih'i de parçaladılar. Mesih kulağı olan işitsin derken, aslında işitmek isteyenleri, yani sizler gibi değerli kuzuları da kastediyordu. Çünkü Mesih hepimizin bildiği gibi kurtuluşu vermek üzere dünyaya geldi. Ve bunu ücretsiz olarak, bedelsiz olarak herkese sundu. Ama bir sözümüz var. Zorla güzellik olmaz. Kimseye zorla iyilik, güzellik yapamazsınız. Yoksa İsa Mesih'in çağırdığı bir açık büfe var. Bundan istediğin kadar alabilirsin. Ve almak istedikçe sana daha çok verilecek. Ve yemek istiyorsan daha çok yiyebilirsin. Sana ikinci bir mide de verilir. Üçüncü bir mide de verilir. Yeter ki almak iste. Çünkü Rabbin kaynakları sınırsızdır. Rabbin sevgisinde ve lütfunda sınır yoktur. Ve kim olursan ol, nereden gelirsen gel, ne yapmış olursan ol, eğer arıyorsan sana buldurulacaktır. İstiyorsan verilecektir. Kutsal ruhu arıyorsan alacaksın, kasen dolup taşacak, kardeşimin söylediği gibi. Kasen dolup taşacak çünkü dolduran Rab'dir. Ama sen kaseni alıp Rab'be gidiyor musun? Eğer gidersen merak etme, Rab dolduracaktır ve taşacaktır. Ve bunun için minnet duyarız ama yeter demeyiz. Çünkü ağanın eli tutulmaz. Eğer size güçlü ve zengin birisi bir şey veriyorsa bunu reddedemezsiniz. Bu ayıptır. Ve Rab size bir şey vermek istiyorsa bunu da aynı şekilde kabul etmeliyiz. Rab vermekle eksilmez ama bizi doldurur ve tamamlar. Rabbimiz ağaların ağası, kralların kralıdır. Ve ona yeter, verme, istemiyorum demeyiz, diyemeyiz. Tam tersine kendimizi açmalıyız. Kendimizi onun sözlerine, gerçeğine, ışığına hazır tutmalıyız. Rabbin lütfunu reddedersek, istemezsek, almak istemiyorsak ki size geldiği halde bu aslında kendi kendini mahvetmek, yok etmek demektir. Ve İsa Mesih sözlerine şöyle devam etti. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. İsa Mesih yeryüzüne geldi. O sözdü. Söz olarak aramızda bulundu. Vücut aldı. Ve sözlerini söyledi. Söylenmesi gereken her şeyi söyledi ve öğretmesi gereken her şeyi öğretti. Ve bunları öğretmeden aramızdan ayrılmadı. Ve onun sözü gerçektir ve kalıcıdır. Şimdi bizler onun sözünü, onun sözü aracılığıyla duyuruyoruz. Ve bunları insanlara ulaştırıyoruz. İşte halk dediği ve sizler dediği. İsa Mesih'in budur. Bu sözleri duyup da almayan, kabul etmek istemeyen de işte sorumlu olacaktır. Çünkü kalbini gerçeklere kapatan, gerçeği kabul etmek, almak istemeyen, duyup da reddeden kendi kendini yok etmektedir. Ve İsa Mesih şöyle devam etti. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönseler de onları iyileştirirdim. Bugün burada geçen peygamberlik sözleri için kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rab iyileştirir. Rab bizleri iyileştirmek için burada topladı. Çünkü hepimiz hastaydık. Çünkü dünya hastadır. Dünya hastadır. Ve dünyadaki herkes de bundan payını aldı. Ve burası da yani Rabbin tahtın önü, Rabbin huzuru bir hastanedir. Hastane hastalar içindir. Eğer buradaysak iyileştirilmeye geldik ve hamdolsun iyi yere geldik. Çünkü Rab dönseler de onları iyileştirirdim demiştir ve biz Rab'be döndük. Eğer döndüysen hiç merak etme, seni de iyileştirecektir. Yüreğinde çalışacaktır ve seni arıtacak, temizleyecektir. Yeter ki hasta olduğunu kabul et. Hasta olduğunu kabul etmek önemlidir ve en iyileşmez deliler biliriz ki ben iyiyim, diğerleri deli diyenlerdir. Ama bir insan eğer hasta olduğunu biliyorsa ve kabul ediyorsa o iyileşir. Keza Mesih de ne dedi? Sağlıklı olanların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Şimdi Mesih burada doğru kişileri değil derken aslında yeryüzünde hiç doğru kişi olmadığını biliyordu. Ama kendini doğru sayanlar var. Kastettiği onlardı. Benim yolum doğrudur, yaptığım doğrudur, hiçbir yanlışım yok. Kendi kendimi iyi edebilirim, kendimi kurtarabilirim. Benim ihtiyacım yok diyenler. Rab onlar için gelmediğini söylüyor. Günahta olduğunu bilenler, hasta olduğunu bilenler, eksik olduğunu ve bir kurtuluşa ihtiyaç duyduğunu bilenler. Bunu biliyorsanız evet Rab sizin için geldi ve söyledi. İyileştirirdim dedi ve iyileştirir. Hiç kimse mükemmel değil. Rab bunu biliyor. Herkes düşüşten etkilendi. Herkes hastadır. Ve Rabbin önünde herkes eksiktir. Buna rağmen kendini iyi ve mükemmel sayanlar maalesef Rab'be kendini kapatmış olur. Onun gerçeğini reddetmiş olur. Kendi gerçeğini Rabbin gerçeğinin önüne koymuş olur. İşte bu yıkıma götüren yol. Gerçeği reddedip karanlığın gölgesine sığınanlar için yapacak fazla bir şey yok. Çünkü gerçeği sevmeyen gerçeğin ışığını alamaz. Gerçekler ışık altında kendini belli eder ama karanlıkta yaşamayı tercih edenler hiçbir şey görmezler ve görmedikleri için de gerçekten haberleri olmayacaktır. Ve fiziksel anlamda kör olsalar belki tıp onları iyileştirirdi, bir çare bulurdu ama ruhsal olarak körse ve bunu kabul etmiyorsa işte bu çok zor. O zaman ruhsal olarak kendilerini çöpe dönüştürür bu kişiler ve onarılamaz hale getirirler. Çünkü onarılmak istemezler. Ve böyleleri işte son zaman geldiğinde, son yıkım zamanı geldiğinde Rab için geri dönüştürülemezler arasına ayrılacaktır. Recycle edilemezler. Popüler değişti. Biliyoruz ki yeniden dönüştürülebilir şeyler var. İnsanlar bunları topluyorlar, çalışan değerli kardeşler. Yeniden geri kazanıyorlar. Ama kendisini geri kazanılamayacak kadar bozan bir insana ne yapılabilir? Bu imkansız. Ve Rab onları son zaman geldiğinde tanımaz. Çünkü Rab günaha, iğrençliğe, pisliğe bakmaz. Ve kendisini bu hale getirdiyse bir insan, eğer kendisini onarılamayacak derecede zehirlediyse, kötü duruma soktuysa, Rab onu tanımayacaktır. Ama kardeşlerim, Rab sizleri tanıyor. Burası güzel. Çünkü kendi sürüsünden olanı tanır ve sever ve 99 koyunu bırakır. Gerekirse o kaybolmuş bir tane kuzusunun peşine düşer ve hepinizi değişik yerlerden bulup toplayıp getiren, bir araya getiren de işte zaten budur. Ve Mesih devam ediyor. 16. ayetten. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Yaşam Kilisesi, bu söz uyarınca sizler Mesih için peygamberlerden daha değerlisiniz. Mesih bunu ilan etti. Çünkü Mesih'e aitsiniz. Onda mühürlendiniz, onda kurtarıldınız. O zaman sevinmek evet hakkınızdır. Rabbin sözünü isterseniz daha çok verilecek. Anlamak isterseniz anlayacaksınız. Kutsal sözler kendisini açacaktır. Kutsal kitap kendisini açacaktır. Ve onu anlayabilmek için gerekli olan anlayış, yani kutsal ruh size verilecektir. Ve o zaman kutsal ruhla dolacaksınız ve kutsal kitap ile aynı frekansa geleceksiniz. Çünkü kutsal sözler Rabbin sözleridir. Ve Rabbin ruhu sende olunca kutsal sözleri anlayacaksın, alacaksın. Ve Rabbin seni ne kadar çok sevdiğini ve senin için neler yaptığını göreceksin. İşte çarmıh burada ve çarmıh bunun için var. Hayatımızda bu kadar önemli bir yer tutuyor. Demin geçti, gene kardeşim söyledi. Kendini çok yalnız hissediyor musun? Dünyada kimse seni sevmedi mi? Kimse anlamadı mı? Kimse senin için parmağını kıpırdatmaz mı? Dünya seni kabul etmedi mi? Çok mu acılısın, sıkıntıların var, dertlerin var? Belki de varlığın kimsenin umurunda değil, böyle düşünüyorsun. Ama Rab için çok önemlisin. Rab seni biliyor ve tanıyor. Çünkü senin için kendisini işte bu çarmıhın üzerinde acıya ve ölüme teslim etti. Öyle ki sen kurtul ve bu hayata, sonsuz hayata kavuş diye. Rab ölümü yendi ama senin adına yendi. O zaten Tanrı'dır. Ama o insan olarak yeryüzüne geldi, senin kimliğine girdi ve senin adına ölüp dirildi. Üzerinde senin forman vardı bunu yaptığında. Ve o senin adına ölümü yendi, şampiyon oldu, adını yazdırdı. Yazılan senin adındır. Rabbin defterine, yaşam defterine, sonsuz yaşam defterine senin adın böyle yazıldı. İşte İsa Mesih'i kabul ettiysen ve onun imanı sende yeşermekteyse, o tohum sende yaşıyor kardeşler. Peki, İsa Mesih devam ediyor. Şimdi ikinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin dedi Rab. İlk kısmını halk söylemişti. Ve bunun açıklamasını kendi öğrencilerine yapıyor. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa kötü olan gelir, onun yüreğinde ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Burada neyi kastediyor? Rab ruhuna bir tohum ekiyor. Herhangi bir İkiden geçip aramıza katılan, işte gelen, buraya uğrayan bir kişi düşünelim. Geldin ve duydun bir takım şeyler. Ama bunlar asla içeride köklenemedi. Çünkü toprak bulamadı. Kendini toprak olarak değil, yol kenarı olarak, verimsiz bir yer olarak gördün. Onun için bu sözler kulağına girse de bu kulaktan çıktı ve gitti. İçeride hiç durmadı, hiçbir işe yaramadı, hiçbir şeyi değiştirmedi. Oysa Mesih sana kurtuluşu teklif etmişti. Mesih sana sonsuz yaşamı teklif etmişti. Duymadın, anlamadın, anlamazlıktan geldin ve o sözler sende hiç durmadı. İşte o reddettiğin veya almadığın Rabbin lütfuyla birlikte başka şeyler de senden alınacaktır. Çünkü başladığın noktadan daha geriye düşmüş oldun böylece. Çünkü Rabbi dinledin, sözü aldın ve kabul etmedin. Bu kötü. O zaman demek ki yol kenarındaki verimsiz yer olmayacağız. Ve kötü olanın gelip bizden, bize verileni çalmasına izin vermemeliyiz. Eğer kendimizi açıkta bırakırsak, eğer kendimizi Rabbe hazır tutmazsak, olacak gelinir ve bizden bizim alanda alınır. Rab devam ediyor 20. ayetten. Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Burada bir adım daha ileri gidiyor söz konusu kişi. Evet, sözü alıyor. Güzel. Ve iman etmeye karar. Duydukları ruhunda bir yer bulmuştur ve orada biraz yetişecek gibidir. Ve Rabbin kurtuluşuna kendisini açmıştır. Ve bu yolla beklentiye de giriyor belki. O da şu: şimdi hayatımda her şey değişecek. Her şey çok güzel olacak. Mükemmel olacağım, kurtulacağım. Ama hafta 7 gün, bir gün kilisedeyse 6 gün dışarıda. Ve bu 6 günde neler yaşanır, neler olur? Hızlı ve imanlı olarak buradan çıkıp 6 günün getirdikleriyle imandan düşüp sonra gelip gene biraz bir adım atıp hafta içinde 3 adım geriye gidip ve giderek o iman, ilk önce hızlı bir şekilde gelişen imanın zayıfladığını görüyoruz. O filizler artık beslenemiyor çünkü şüphenin gölgesi onun üzerinde dolaşmaya başladı. Her şey iyiye gitmiyor olabilir mi acaba? Acaba Rab bende çalışmıyor mu? Yoksa yanlış yere mi geldim? Kiliseye gittim, iman ettim. Pek bir şey değişmedi. Böyle bir beklenti ile iman etmek doğru değil. Size bir örnek vereyim. Benim babam rahmetli her hafta piyango bileti alırdı. Ve yıllarca aldı. Hiçbir şey çıkmadı ama babamın imanı hiç eksilmedi. O inanıyordu bir gün çıkar diye almaya devam etti. Yani düşünün böyle bir şeyi. İman böyle olmalı. Bir şey çıkacak diye, evet bir şey çıkacak diye eğer geliyorum buraya ve çıkmadı, ah o zaman bir de yogayı deneyeyim. Bu doğru değil. Bakın, kilise evliliğine şahit olmuşsunuzdur mutlaka. Yani kilisede veya televizyonda daha çok. Ne denir? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, yoksullukta. Bu ne demek? Her zaman, her şartta ben bunu, bu sevgimi koruyacağım demek. Yani eşimize bu sözü veriyoruz ama Rabbe vermiyoruz. Eğer işler kötü giderse ben de giderim. Böyle değil iman. İşte böyle olursa kendimizi sığ bir toprak haline dönüştürmüşüzdür ve Rabbin sözü içimizde pek yeşermez. En küçük bir şüphede, en küçük bir tökezlemede, en küçük bir sıkıntıda Rabbin sözü bizde solar gider ve kalmaz, yeşermeyecektir. O zaman kendimizi sığ toprak yapmayalım. Mesih devam ediyor. Dikenler arasında ekilen de şudur, sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Biraz daha ileri gidiyoruz şimdi. İyi bir imanlı olarak geldik, vaftizde olduk, her şey güzel gidiyor. Ama hayatın vaat ettiklerine de tamamen kapalı değiliz. Dünya değerlerinden de tamamen kopmadık, hala gözümüz onlarda. Yaşantımızda da kendimizi diğer arkadaşlardan, eski arkadaşlardan, imanda olmayan kişilerden o kadar ayırmıyoruz. Günah hala cazip geliyor ve buna karşı çok da fazla direnemiyoruz. Aslında ikili bir hayat yaşıyoruz. Kiliseye geldiğimiz zaman güzel bir imanlıyız ama dışarı çıktığımız zaman da güzel bir dünya insanı olarak yaşıyoruz. Aslında Mesih ne dedi? Dünyadayız ama dünyadan değiliz. Bunu söylerken dünya değerlerini her şeyin önüne koymayın demek istedi. Yani buradasınız, evet yaşayacaksınız, evet çalışacağız, evet başarılı olacağız, zengin de olalım. Ama amaç bu değil. Amaç bunlar için kendimizi yormak, yıpratmak değil. Amaç Rabbin sonsuz kurtarışını ve vaat ettiği günün gelmesini kendimizi hazırlamak. Bu arada dünyadaki işlerimize devam ederiz ama eğer ikili bir hayat yaşıyorsak, hayatımızı kilise ve dış hayat olarak ikiye böldüysek, ikisine de eşit davranmaya çalışıyorsak, o zaman da dikenler bizleri sömürmeye başlar. Bizim besinimizi, gıdamızı, Rab'den aldığımızı bizden çalmaya başlar. Bunun sonunda da ne olur? Bitkimiz zamanla zayıf düşer ve solar gider. Çünkü elimizdeki de onlara kaptırıyoruz. Kutsal Ruh bizde de büyük bir ağaca dönüşecek kadar büyüyemedi. O zaman kendimizi dikenlerden, hayatın dikenlerinden korumalıyız. Hayatın dikenleri de aldatıcı gerçeklerdir. Görünüşte cazip olup ama aslında diken olan şeylerdir. Bunlara dikkat edelim imanı korumak için. Ve Rab'de meyveler verelim. Rab bizi meyveler vermek için çağırdı. İşte Mesih diyor ki, iyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan kişiye benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Hamdolsun ki hepimiz Rab'de ürün veren, Rab'de meyveler veren, Rab'de kutsal ruhu alan iyi evlatlar, iyi bireyler olmak istiyoruz. Rabbin tohumu gelsin, içimizde büyüsün, yeşersin, gelişsin, meyveler versin ve o ağaç yaprakları yayıldıkça yayılsın ve başkalarına da örnek olsun istiyoruz. Bu önemlidir. Geçen haftaki benzetmede Rabbin verdiği parayı alıp toprağa gömen adamı dinledik. Öyle yapmayalım. Orada dursun, sonra çıkarır, geri veririz. Öyle değil. Rab bizim yetişmemizi, büyümemizi, meyve vermemizi ve çevreyi beslememizi istiyor. Bizim üzerimizden başka insanlara, kaybolmuşlara ulaşmak, onları da kurtarmak istiyor. Yani Rab'le birlikte çalışmamızı istiyor. Birlikte çalışalım. Öyle ki Yaptığınız işlerde, yaptığımız işlerde Rabbin görkemi görülsün. İşlerimiz o kadar güzel ve bereketli ve başarılı olsun ki çevreye örnek olsun. Ve bizi görenler desin ki ah bu adam işte serserinin tekiydi. Ah bak ne kadar değişti Rabbe yönelince. Ve o meyveler onlara gıda olsun. Ve onları da Rabbe getirsin. Ve Rabbin yarattığı bu mucizeye herkes tanık olsun. İşte Rab bizi bunun için çağırdı. Rab bizi bunun için bereketledi. Rab tohumunu bunun için bize verdi. Nasıl ki çarmıh üzerinde İsa Mesih'in kimliğini aldıysak, Rab de işte öyle kendini alçalttı ki bizler yükselelim. Ve onun yüceliğinden, onun görkeminden örnekler verelim. Diğer insanlara, diğer kaybolmuşlara. Ve Mesih kendisini öyle alçalttı ki sen yüksel, sen yücel ve Mesih sende görünsün istedi. İşte lütfun anlamı budur. Kurtuluş böyle elden ele dalga dalga yayılmalıdır. Bunun için Rab dedi ki gidin beni insanlara anlatın. Ve böylece Rab'le kaybettiğimiz birlik yeniden sağlansın. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Rabbin sözü egemen olsun. Ve o egemenlik ilk önce senin kalbinde kurulsun kardeşim. Kalbinde kurulan bu egemenlik böylece dünya üzerine yayılacaktır. Ve dünya üzerindeki umuyoruz ki bütün insanlar günün birinde Rab'be gelecektir. Kendilerini iyi toprak olarak sunmak üzere. O zaman iyi toprak olmak için bir dua edelim mi kardeşlerim? Rab bizleri kullansın, içimize sözünü yerleştirsin, bizleri kendi gerçeğine uygun kılsın. Bizleri kendisiyle bir kılsın. Rabbin tohumu içimizde parlasın, ışıldasın, büyüsün, kocaman bir ağaç olsun ve o ağaç görenleri hayran bıraksın. Öyle ki meyvelerini yiyen Rabbe yönelsin ve o da tohum veren, o da meyve veren bir ağaca dönüşsün. Amin kardeşlerim, dua edelim.